Merhaba, ben Sinan Özdemir. Bu da bazı şeylerin hikayesinden bahseden bir podcast serisi. Ve bu bölümün şeyi de Akıllı Saat.
Bugünün konusu insanların yaptığı üstün teknolojiler değil. Onu yaptık zaten. Saat gibi çalışıyor. Şimdilerde konuşmamız gereken şey bence bu teknolojilerin nasıl bir üstün insan yaratıp yaratamayacağı. İlk insanları düşünün. Hayatta kalabilmek için kendilerini diğerlerinden üstün kılacak ilk aletleri icat ettiler. Sonra bu aletler gittikçe kompleksleşti. Hayatı konforlaştırdı, hatta bir kısmı anlamlaştırdı. Taşı yontma aletlerinden bisikletlere, hatta güneş gözlüklerine kadar her alet insanı bedeninin sınırlarını aşmasında yardım etti. Onu doğa karşısında bir cyborg gibi güçlendirdi. Kol saati de bunlardan bir tanesi. Sürekli üzerimizde taşıdığımızı, reflekslerimizle kullandığımızı düşünürsek, bizi cyborglara en çok yakınlaştıran alet. Son 15 yıldaki akıllı saat evrimi bu savı daha da güçlendirdi. Artık bedenimizde sürekli olarak bize eşlik eden bir bilgisayar donanımıyla yaşıyoruz. Ama şimdi neler olup bittiğini daha iyi anlayabilmek için azıcık geçmişe gidelim. Çok fazla eskiye gitmeye gerek yok. Saatin icadından, zaman kavramından falan bahsetmeyeceğiz. Bizim için son 50 yıl yeterli. Bu 50 yıl şu açıdan çok önemli. Bu süre zarfında insanların saatle olan ilişkisi belli başlı markalar tarafından dizayn edilmiş. Mesela Swatch yazlık kışlık saatler çıkarmış. Blancpain yelkencilere özel saatler önermiş. Gez de demiş ki mesela saatle kıyafeti kombinleyin. Yani saatin sadece zamanı takip etmek için kullanıldığı çağ 50 yıl önce çoktan bitmiş. Bu geçirdiğimiz son 50 yıl içinde saatin var olma nedeni markadan markaya değişmiş. Televizyon izleyip tansiyon ölçmeye kadar da geldi. Saatçiliğin bugüne kadar keşfettiği en önemli fonksiyon da sahibine kimlik kazandırma fonksiyonu. İnsanlar saatleri hep bu nedenle aldılar. Bir yelkovanı diğer yelkovandan ya da telefon ekranından ayıran şey de buydu. Eğer saatçilik kimlik fonksiyonunu keşfetmeseydi bugün kendisinden bahsetmiyorduk. Ve bu kimlikleri var eden iki tane bileşen var. Birincisi, bu kimliğin müşteri tarafında bir karşılığının olması. Yani mesela golfçi saatleri golf oynayanlar için önemli bir motivasyon kaynağı. İkinci bileşen de malzeme. Malzeme bu son 50 yılda çok değişiyor. Yeni metaller, kaplamalar, camlar, sensörler derken her biri farklı bir kapasiteyle yepyeni olanaklar getiriyor. Açıkçası her malzeme oyunu yeniden de başlatıyor. Ve her başlangıçta da oyuncular da değişiyor, oyunun kuralları da. Malzemenin değişmesi hem saatin hem de saatçiliğin yapısını değiştirdi. Şimdi bu geçtiğimiz 50 yıl içinde 4 tane büyük saat evrimine şahit olduk. İlki 70'lerin başındaki kuvars evrimi. Yani en basit anlamıyla pilli saatler. İkincisi 80'ler saat modacılığı. Üçüncüsü 90'lar ve 2000'ler mekanik saatlerin muhteşem dönüşü. Ve nihayet 2010'lar ve akıllı saatler. Şimdi biz 70'lerdeki kuvars evriminden başlayalım. Mekanik saat mi, kuvars saat mi tartışmasını İsviçre mi Japonya mı çatışmasına götüren küresel bir hareket bu. Ciddi ciddi tüm güç dengeleri yerinden oynuyor. İlk bomba 1969'un son haftası 25 Aralık'ta Tokyo'da patladı. Seiko dünyanın ilk kuvars saati Astron'u tanıttı. Fiyatı 450 bin yen. Pilli bir saat için oldukça yüksek bir rakam. O dönem Toyota Corolla'nın da satış fiyatı 450 bin yendi. Ama zaten kuvars hareketi ilk analoglarla değil de dijital saatlerle sükse yaptı. Onu da ilk pulsar yaptı bu arada. LED ekranı vardı. Çok pil yediğinden önce düğmesine basıyordun, sonra ekrandaki saati okuyordun. Bizim şu ilk jenerasyon Apple'lar gibi. Hal böyle olunca oyuncular da geleneksel saat endüstrisinin dışından geldi. Motorola, HP gibi şirketler saat işine girmeye başladı. Ama tartışmasız kuvars teknolojisinin en çok benimseyip sahiplenen lideri Seiko'ydu. Ve 1977'ye geldiğimizde dünyanın en büyük saat üreticisiydi. Seiko Kuvars'tan ve gelecekteki potansiyelinden gayet emindi. Bu teknolojiyi sahiplenmekten hiç çekinmedi ve reklamlarının sonuna hep şu aynı sloganı ekledi. Belki bir gün tüm saatler bu şekilde yapılacak. Maybe someday all watches will be made like the Seiko Digital Alarm Chronograph. Bizim devrim İsviçre'nin de kriz dediği bu işte. Konuya 1978'de dayan İsviçre saat endüstrisi, Çalışma Bakanlığı, hükümetten insanlar filan bir eylem planı hazırladılar. İki tane adam var İsviçre'de elini taşın altına sokacak. Bir tanesi Ernst Tomke, diğeri de Nicolas Hayek. İlk Tomke'yi görüyoruz meydanlarda. Çünkü İsviçreli ETA Tomke'yi işe alıyor. Amacı Kuvars teknolojisini İsviçre'de şahlandırmak. ...1978'de başlayan enteresan bir atışma var. Sisson 4.1 mm kalınlığında dünyanın en ince saatini piyasaya çıkartıyor. Seiko şöyle bir bakıyor saate, bir sene geçmeden 2.5 mm kalınlığında daha ince bir saati ortaya atıyor. İsviçre'deki ETA tamam diyor, işte ilkleri üzerimize çekecek bir polemik bulduk. Tomke ve ekibi 1.98'lik incecik bir saat yapıyor. Sonra Seiko daha da inceltiyor. Sonra ETA daha da inceltiyor. Seiko daha da inceltiyor. Ve bu kapışma İsviçreli ETA'nın galibiyetiyle nihayet sona eriyor. ETA kalınlığı 0.98'e kadar indirmeyi başarıyor. O sene çıkardıkları Delirium modeli bugün bile hala dünyanın gelmiş geçmiş en ince saati. ETA'nın zaferi aslında bir sinyal. Birazdan ikinci evrim başlayacak, moda saatçiliği. Bu ikinci evrimin başında da biraz önce ismini elini taşın altına sokanlarda söylediğim Hayek var. Meşhur İsviçre bankaları ortalığa çeki düzen vermesi için Hayek'i görevlendirdiğinde ona yetki de veriyor, kredi de. Hayek de diyor ki, ya böyle çok başlılık olmaz. Biz şirketleri birleştirelim ve belli başlı markaları bir çatı altında toplayan bir şirket kuralım. Bunun ismi İsviçre Mikroelektronik ve Saatçilik Kurumu. Bu kurumun adı da birazdan Swatch olacak. Swatch. Always different. Always new. Hepimiz o plastik saatleri biliyoruz. Ama aslında Swatch, Omega, Tissot, Jack Draw, Calvin Klein gibi 20'ye yakın saat markasından oluşan bir holdingin adı. Bu holdingin en fırlama ve ucuz markası da plastik Swatch'lar. Ama İsviçre ve saatçiliğin kaderi de onlardan sorumlu. Swatch'lar sayesinde İsviçre, Japonya'nın kulağına eğiliyor ve şöyle diyor.
Eğer oyunu böyle ucuz oynamak istiyorsan, ben ucuz olmayı da bilirim. Olmayı da bilirim.
Ve Swatch çıkıyor meydana $35. Bu şaşırtıcı bir rakam tabii. Swatch, Amerikan Fossil ve GEZ liderliğinde yeni bir dönem başlıyor açıkçası. Kuvars teknolojisi oldukça yaygın. Daha da kötüsü sıradan. Daha da kötüsü sıkıcı. Daha da çok yetmişti. Bu markalar odak noktasını artık fonksiyondan estetiğe kaydırmaya karar veriyor. Saatlerin teknolojik özelliklerini fabrikada çalışan mühendis işçi bilse yeterli. Müşteri saatle eğlenmek istiyor. Kıyafetiyle kombin yapmak, hayat tarzını, kimliğini yansıtmak, dahası daha kolay alışveriş yapmak istiyor. Bir an önce alışveriş yapmak istiyor. Ötekinin mavi rengini, diğerinin pembe rengini de almak istiyor. Tabii endüstri bu fikre bayılıyor. İnsanların fazladan 5-10 saatinin daha olması ve onların kıyafetle kombinlenmesi saat gardıropçuluğu kavramını ortaya çıkartıyor.
Ben aynı kola iki tane Swatch taktığımızı hatırlıyorum. Bilezik gibi. Ya bir tane sağa, bir tane de sola. Onları değiş tokuş yapmaya da bayılırdık. Şimdi bakınca güzelmiş ya. Sosyal bir objeymiş.
80'lerde moda saatçiliği çağında eğer müşteriyseniz teknik özellikleri bilmenize gerek yoktu. Çok paranız ya da pahalı bir spor yapmanıza da gerek yoktu. Hatta spor yapmanıza bile gerek yoktu. Ne zaman fazladan bir $35 varsa gidip yeni bir tane saat alabilirdiniz. Üstelik yenisi gelince eskisi de yavaşlamazdı. Eğer üreticiyseniz üretmenize de gerek yoktu. Lisanslama işi o kadar yaygındı ki eğer hali hazırda bir markanız varsa saat işine de girebilirdiniz pekala. Adidas, Kenneth Cole, hatta Zippo, hatta Pepsi hep böyle yaptı. Sanki fuara giderken logolu anahtarlık ya da tükenmez kalem üretir gibi saat ürettiler. Seiko'nun 70'lerdeki sloganı 80'lerde kendini doğruladı. Herkesin Seiko gibi bir saat yapacağı gün gelmişti, hatta cılkı da çıkmıştı.
Horoloji tarihinin dahi karakteri, gelmiş geçmiş en iyi saat ustası George Daniels. O zamanlar 50 yaşlarında, hayatını saat yapmaya adamış bir adam. Saat yapmak derken sıfırdan saat yapmaktan bahsediyorum. Parça parça birleştirmekten, tamir etmekten falan değil. Yelkovanından yayına her şeyi elinde yapmak ve lüks şaheserler yaratmak. Tüm bunlar olurken Daniel Londra'da atölyesinde bilene bilene yepyeni bir eşofman dinamiği keşfediyor. Tüm saatçilik tarihinin son 250 yıldaki en önemli buluşu. Ve zehir zembelek atıflarla 80'li yıllarda pıtrak gibi çoğalan saatçilerden aşağılayıcı bir tavırla elektrikçiler diye bahsediyor.
Bu tablo sanki geleneksel saatçilik kaderine terk edildi ve bir zanaatkarlık harikası olarak nostaljide kaldı izlenimi verse de aslında hiç de öyle değil. Amerikan tarzı pazarlama ve plastik şeyler furyası aslında İsviçreli mekanik saatçilerin önünü açtı. 90'lı yılların başından itibaren onlara bir odak alanı yarattı. Artık saatçiler elektrikçiler ile yarışmak zorunda değildiler ya da yazlık koleksiyon isteyen modacılarla. Umurlarında değildi çünkü bu onların dönemiydi. 90'lı yılların başından itibaren 3. evrim hareketini eski toprak mekanikçiler getirdi. Ve tabiri caizse çocuklar iyi hoş eğleniyorsunuz da bakın o iş öyle olmaz böyle olur deyip 500 yıllık horoloji tarihini farklı bir noktaya taşıdılar. Blompey'nin o günkü kampanyalarında kullandığı bir söylem var. Hem Blompey'nin hem de diğer mekanikçilerin o günkü duruşunu çok iyi açıklıyor aslında.
Biz el yapımı mekanik bir saatin güzelliğine, geleneğine ve değerine inanıyoruz. Sıradan, seri üretim bir kuart saat satın almayı da tercih edebilirsiniz tabii. Ama geleneklere ve zanaata değer veriyorsanız bir Blompey'ni satın alın.
Bu pozisyonlama endüstriye yaradı. Peş peşe gerçek anlamda mühendislik ve sanat harikası olan bir sürü model tasarlandı. 30 yıl sonra bugün değerleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Mesela IWC'nin Da Vinci modeli kusursuz bir mekanizmaya sahipti. Tam 214 sene takvimi gösteriyordu hatasız olarak ve bunu çarklarla, dişlilerle yapıyordu. Kalibre 89, Rolex Daytona, bu tip ikonik modeller o dönem ortaya çıktı ve satış rekorları kırdı.
İsviçreli saatçiler Japonların kölesi oldu mu derken bir baktık ki imparatorluk kurmuşlar.
Şimdilerde imparatorluğun içinde kıpırdanmalar var. Montblanc, Tagoer kendi akıllı saatlerini çıkardı bile. Tabii fiyat farkı yer yer 7000 doların üzerine çıkıyor ama diğer markalarda bu işin hazırlığı içerisinde. Skala oturacaktır. Mekanikçilerin bu kez kuvars devrimindeki kadar kayıtsız kalmayacaklarının sinyallerini verdiler. Yani bu akıllı saat trendi sadece elektrikçilerin oynadığı bir kuvars oyunu olmayacakmış ve endüstri hakikaten yeniden şekillenecekmiş gibi bir hissiyat var. Dolayısıyla ve gönül rahatlığıyla 4. evrimin akıllı saat evrimi olacağını söyleyebiliriz. Bu evrimin bugünkü lokomotifi Apple. Fikrin babası Dick Tracy olabilir. Yani en azından mobil telefonun mucidi Martin Cooper öyle diyor. Kısaca bahsedeyim. Dick Tracy 1930'larda Amerika'da yayınlanmaya başlayan bir çizgi roman kahramanı. Mesleği dedektiflik. Serinin yazarı 1946'da bu karakterin koluna telefon özelliği olan bir saat çiziyor.
It's calling Dick Tracy. Go ahead, Hemlock. I've got him cornered, Tracy. It's only a matter of minutes.
Yetinmiyor. 60'larda bir de bu saate ekran ekliyor. Yani sadece mobil telefon değil, FaceTime'ın da fikir babası. Bu çizgi roman 1960'larda TV şovuna dönüştükten sonra Dick Tracy'nin saatleri çocukların hayallerini süslüyor. Sonra oyuncakçılar harici radyo alıcılarıyla çalışan şakadan saatler üretiyorlar ama nanay tabii. Ta 70 sene sonra 2016'da Indiegogo'da yatırım alarak sınırlı sayıda ilk lisanslı Dick Tracy saatleri üretiliyor. Ama üretildiğiyle de kalıyor. Sonra devamı gelmiyor. Ya tarih boyunca da böyle oluyor zaten. Akıllı saatler sürekli dalgalar halinde geliyorlar, bir ortalığı karıştırıp sonra da yok oluyorlar. Mesela 1982'deki Seiko TV kol saati.
Some of Seiko's wristwatch TVs are already selling in US stores.
Bu saatin üzerinde televizyon ekranı var. Ve saati kullanabilmeniz için cebinizde Walkman büyüklüğünde bir TV alıcısı taşımanız ve onu da kabloyla kolunuzdaki saate bağlamanız gerekiyordu. Bugünkü akıllı saatlerin de telefona ihtiyaç olduğunu düşünürsek çok da farklı bir kurguyla çalışmıyormuş hani. 1983'te James Bond'u bu saatte bir kadının memelerine zoom yaparken izliyoruz.
Quid Crystal TV.
Very handy.
Derken 94'te Timex Data Link saatler geldi. Bu saatler de PC'lerden kablosuz bir şekilde veriyi aktarabiliyordu. Olay şöyle. Bilgisayarınızdaki Microsoft takvim programına randevularınızı giriyorsunuz. Sonra ekranda eciş bücüş barkoda benzer çizgiler beliriyor. Göz kırpar gibi yanıp sönen ışıklar. Saatin üzerindeki barkod okuyucusunu ekrana tutuyorsunuz. Hop, bütün randevu bilgileri saatinize aktarılıyor. Bill Gates çıktı basına sunumunu falan yaptı. Üzerinde Microsoft logosu olan ilk saatti. NASA da astronotları için onayladı, onunla uzaya gittiler. Yani James Bond'dan daha havalı değil mi? Şimdi, bugünkü aklınızla normal şartlar altında ne yaparsınız? Bilgisayardan telefona kablosuz bilgi aktarımını geliştirmişsiniz. Timex, Microsoft, NASA bütün büyük başlar toplanmış. Bir sonraki versiyonu çalışırsınız değil mi? Datalink 2, Datalink 3 Pro. Hayır işte. İyi satışlara ve halkın sevgisine rağmen bu ürünün devamı gelmemiş. Sonra Samsung mesela. 1999 yılında anteni olan bir saat yaptı. Telefon özelliği vardı, arama yapabiliyordu. Sonra 2000'lerin başında IBM ve Citizen dokunmatik ekranı olan Linux işletim sistemiyle çalışan başka bir saat çıkardı. Sonra 2003'te yani Datalink çıktıktan 9 sene sonra Microsoft yine yeni bir şey yaptı. Bu defa daha havalı. Adına Spot dediği kapalı bir ekosistem geliştirdi. Bunu anlatması biraz zor ama
ben anlatayım. Bu bir bilgi servisi. Yaşı 40 olanlar Teletext'i hatırlar. Yaşı 30 olanlar da Turkcell bilgi servislerini, burçlar, hava durumu falan. Daha genç olanlar için de şu girizgahı yapayım. Eskiden bilgi paraydı. Microsoft, hava durumu, haberler, hisse senedi fiyatları ve spor skorları gibi bilgileri bir havuzda topluyordu. Ve içinde spot olan cihazlara bu bilgileri gönderiyordu. Bu servisi kullanmanın yıllık ücreti ise $59'dı. Çıkış fikri, içinde spot teknolojisi olan, yani havuzdaki bu bilgilere erişebilen akıllı nesneler üretmekti ve ürettirmekti. Saat, kahve makinesi, televizyon. İlk olarak Citizen, Fossil, Swatch gibi saat markalarıyla anlaştılar. Microsoft pazarlama direktörü Gul Rajani diyor ki,
geçmişe bakarak saatçiliğin sürekli kendini yeniden keşfetme ihtiyacı duyduğunu görüyoruz. Ve de saatçilikteki büyük devrimlerin her zaman teknolojiyle ilgili olduğunu fark ettik.
Fakat bu Spot adını verdikleri bilgi servisi içine kapalı bir bilgi servisiydi. Cihazların üretimi üçüncü partilere verilmişti ama sistemin gelişimi, yönetimi hep Microsoft'un elindeydi. Bill Gates 2003 ürün lansmanında çıkıp dedi ki,
bizim için Spot saatin olması gereken şeyden bir sonraki evrimidir.
Fossil saatlerinin teknoloji başkan yardımcısı da dedi ki,
bu yaklaşık 30 yıl önceki kuvars mekanizmasının icadından bu yana en önemli gelişme.
Swatch'ta harika bir pazarlama kampanyası ile Spot Paparazzi isimli modelini tanıttı. Bu saati alanlar çekiliş sonunda ünlü birinle, artık o kişi artist olabilir, basketbolcu olur, tanışma şansı kazanıyordu. Spot büyük bir patlama yaptı. Ama içine doğru. Saati kimse beğenmedi. Microsoft Spot'u geliştirmeyi durdurup fişi çektiğinde dükkanlarda henüz satılmamış yüz binlerce Spot saat duruyordu. Sadece Swatch'un elinde 100 bin paparazzi saati vardı mesela. Swatch kendisini zarara uğrattığı için Microsoft'a $14 milyon tazminat davası açtı. Swatch'un davaları meşhurdur bu arada. Mesela 2019'da Samsung Gear'ı açtığı kadran tasarımı davaları var. Bu arada bir değil beş değil ha. 30 tane Swatch saatini birebir kopyalamış onlardan. Amerikalı perakende zinciri Target davalık mesela. Yine Tiffany & Co. davalık. Yani anlayacağınız, Swatch bu işi kovalıyor.
Konuya mı dönsek?
Ama biz konuya dönelim. Ne diyorduk? Tarih boyunca arada bir girip çıkan akıllı saatlerden bahsediyorduk. 1982'den bu yana mütemadiyen pazara girip çıkan hiçbir akıllı saat projesi tutunamadı. İflas ve hayal kırıklıklarıyla beraber rafa kaldırıldı. Nedeni ise biz hep bu saatlerde Dick Tracy'yi aradık. Ya da işte ne bileyim, Dedektif Gadget'teki Penny's'in saatini, Görevimiz Tehlikedeki saatleri falan. Tüketici son ürünü daha piyasaya çıkmadan önce filmlerde ve çizgi romanlarda görmüştü. Size bu filmlerde hiç şarj kablosundan ya da LCD ekranlardan bahsedildi mi? Beklentinin bilim kurgu filmleriyle yaratılmasından dolayı akıllı saat segmenti tabiri caizse lanetlenmişti. Yani ağzınızla kuş tutsanız, Dick Tracy'nin feriştahı olsanız yine de filmlerdeki deneyimi yaratamıyordunuz. Uçan arabalar, insansı robotlar... Ya biz bunların en iyisini zaten gördük. Yani gelecek projelerin bizi ikna etme olasılığı o kadar az ki. Rakibini Steven Spielberg. O yüzden de köpek şeklinde bir robotun ya da aşağıdan uçan bir uçağın uçan bir arabadan daha fazla kredisi var. Kuşkusuz dünyanın en bisikletçi dostu ülkesi Hollanda. Her ne kadar bisikletler için ayrılan yollar ve kurallar olsa da bu araç doğası gereği hem arabaların hem de yayaların alanına girmekten kendini alıkoyamaz. Durum böyle olunca da aslında şehirdeki yayalar ve taşıtlar için bir tehlike kaynağıdır. Bugün Amsterdam'ın %38'i bisiklet kullanıyor. Yani neredeyse her iki kişiden biri. Amsterdam sokaklarında turist olarak gezerken sürekli dikkat etmeniz ve kendinizi kollamanız gereken bir tehdit bu. Valla yaklaşık olarak Türkiye'deki minibüsçü tehdidi gibi bir şey. Hollandalı bisikletçiler pedal çevirirken mesajlarını okuyorlar, Google Maps'ten adrese bakıyorlar. Bu kompleks görevler gündelik hayatın doğal bir parçası. 2008 yılında Kanada'dan kalkıp mühendislik eğitimi almaya gelen Erik Migikowski bir adaptasyon problemi yaşıyor. Okula gitmesi için her gün şehrin bir ucundan diğerine pedal çevirmesi gerek. Fakat cebindeki telefon bir türlü susmuyor. Her defasında duruyor, gelen mesajları okuyor, sonra birkaç dakika yol aldıktan sonra tekrar duruyor, tekrar mesajlarını kontrol ediyor, sonra tekrar yol alıyor falan. Bu ızdırap dolu yolculukların sonunda kendine bir bisiklet monitörü yapıyor. Böylece telefona gelen mesajları bisikleti durdurmadan, telefonunu açmadan bu minik monitörden okuyabiliyor. Bunun gerçekten çalışıyor olması onun da iştahını kabartıyor ve geliştirip başkalarına satabileceğini düşünüyor. Konsepti sınırlandırmamak için monitörü bisiklet konseptinden dışarı alıp bileklik olarak yeniden tasarlıyor. İşte gözünün önünde duruyor artık ama hala bundan bir akıllı saat projesi çıkacağını fark etmiyor. Geliştirdiği ürün telefona da bağlanıyor, mesajları da okuyor ama ironik bir şekilde hala saati gösteremiyor. 2008'den 2012'ye kadar bu fikirle yatıp kalkan Erik, nihayet saati de gösteren, yol tarifi de veren, adım da sayan bir saat yapmayı başarıyor. Fakat fikri hangi yatırımcıya götürürse götürsün sürekli geri çevriliyor. Çünkü iş dünyası 30 senedir denenen bu numaranın artık işe yaramadığına kanaat getirmiş. Bizim genç olanın çalacak kapısı kalmayınca en kötü ben bu fikri Kickstarter'da yayınlayayım ve biraz bekleyeyim. Bir gün 100 bin toplamayı başarırsam ben de bunu seri bir şekilde ürettiririm diyor ve People Watch isimli Kickstarter sayfasını açıyor. Bilgileri, resimleri yüklüyor falan. Hedef rakam da 100 bin dolar. Düğmeye basıp proje yayınlamasına kalmıyor ki sanki internette herkes bu anı bekliyormuş gibi 2 saat içinde 100 bin dolarlık hedefe ulaşılıyor. 30 gün sonunda gelen yatırım miktarı 10 milyon dolar. Bu Kickstarter tarihinde bir rekor. Hem alınan yatırım, hem hız, hem de kampanyaya olan ilgi rekoru. İşte bugünkü anlamıyla akıllı saat dediğimiz giyilebilir teknolojilerin ilk çıkışı böyle oluyor. Pebble saatler arkasında Microsoft, Seiko gibi devler olmadan, müşterilerden topladığı parayla 10 kişilik bir ekiple işe koyuluyor. Çıkışındaki başarının nedeni, saati akıllı yapmak yerine telefonun aklını kullanan saat biçiminde bir monitör yapmak oluyor. Tüm olay biçim ve işlev.
Biçim ve işlev, iyi bir tasarımın iki temel bileşeni. Mesela bir koltuk düşünün. Ya da bir saat, ya da limon sıkacağı. Bunlar birer tasarım nesnesidir. Biçimleri renk, şekil, farklı malzemelerin yüzeylerinden oluşur. Parlak keskin gri parçaları vardır ya da tutmak için yumuşak yuvarlak kısımları. Bir tasarım nesnesinin biçimi malzemelerin estetik bir şekilde kullanımı ile elde edilir. Niçin? Bir işlevi yerine getirmek için, limonu sıkmak için ya da saati göstermek için. Yani bir nesneyi tasarım nesnesi yapan ve onu sanatsal bir parçadan ayıran şey, onun varoluş nedeninin bir işlev olmasıdır.
Erik Migikovski'nin Pebble ile çıkış noktası biçim değildi, işlevdi. Erik ilk önce bisiklete binerken mesajlarını okuyabileceği bir monitör tasarlamak istedi. Sonra bu özelliği araba kullananlara, yemek yapanlara, havuzdakilere, kısacası bisiklete binmeyenlere de cazip kılabilmek için bileklik formatını sahiplendi. Hatta tarih ve saat işlevleri sonradan eklendi. En nihayetinde markalaşıp yatırım almaya giderken bir saat kimliğine kavuştu. Yani önce işlev geldi, işlev biçimi değil, biçim işlevi takip etti.
Ve başardılar.
Evet, çıkış noktaları çok başarılıydı. Ürünler mühendislik ve tasarım olarak o kadar tatmin ediciydi ki, 2015'te ikinci jenerasyon Pebble saatler Kickstarter kampanyasını açtıklarında bu defa ilk 49 dakikada 1 milyon yatırım alındı. İkinci gün sonunda ise 10 milyonu geçmişlerdi. Ama Kickstarter'daki geekler pazar trendi yaratacak kadar kalabalık ve heterojen değildirler. Genelde birbirine benzeyen insanlardır ve toplumun ilgisini yansıtmaz. 2016'ya geldiğimizde bir önceki yılın satış hedeflerini tutturamamış bir Pebble ile karşılaşırız. Geçmişi olmayan ve Kickstarter yatırımlarıyla yaşayan bir startup için bu yeterli bir iflas sinyalidir. İlk Apple Watch'lar da o sene çıkmıştır. Çıkış konsepti olarak trendsetterlik ve modayı vurgulayan Apple da umduğunu yakalayamamıştır aslında. 2016 yılı teknoloji dünyasının hayal kırıklığıydı. Yüzlerce teknoloji ürünü ya satmadı ya da patlayıp çatladığı için piyasadan çekilmişti. Vine gibi bazı sosyal mecralar kapandı, Twitter ve Facebook da ırkçılık ve troller ile itibarını kaybetti. Zaten senenin sonunda da Oxford sözlüğü post-truth kavramını senenin kelimesi olarak ilan etti. O sene sonunda hem Pebble hem de Apple konuya ancak aydı. Ellerindeki şeye hayat veren damar ne modaydı ne de bir Bluetooth kumanda. Bu bir sağlıklı yaşam ürünüydü. Geek olmayan ortalama bir insanı mail okumanın ya da Uber çağırmanın olabilecek en kötü deneyimiyle saat almaya ikna edemeyeceklerdi. O yüzden Apple 3. jenerasyon ile birlikte var gücüyle spor ve sağlık özelliklerine odaklandı. Apple teknoloji endüstrisinde lüks bir marka. Bilgisayarları da, telefonları da, aksesuarları da hep rakiplerinin en pahalısı ve lüksü. Ama Apple'ın lüks standartları mekanik saatçiliğin beklentisinin çok altındaydı. Hem işçilik hem de fiyat anlamında söylüyorum. Mekanikçilerin beklentileri aslında net. Bir statü, ki bu hem fiyattan hem de sınırlı sayıda olan bir şeye sahip olma becerisinden gelir. İki gusto, işçilik ve tasarımın inceliklerinden anlama, böylece başkalarından farklı tercih ve beğenilere sahip olma biricikliği, cemiyetçilik. Üçte koleksiyonerlik, yani saatin ederine güvenme, hatta bu değerin yıllar içinde artacağının da beklentisi. Şimdi bir akıllı saat ne fiyat ne de gusto açısından mekanikçilerin aklını çelemezdi zaten. Bir akıllı ürün aldığımız zaman teknolojinin doğası gereği onun azalan değerini de peşinen kabul etmiş oluruz. İlk yılının ardından her nedense yavaşlamaya başlar. İkinci yılından sonra yetersiz hissettirir. Üçüncü yılında artık dörtte bir fiyatıdır ve siz de şarj kablosunda gezmeye başlarsınız. Beşinci yılında da en azından doğaya zarar vermemek için bir geri dönüşüm kutusu ararsınız. Bir üründen elde edilecek tek fayda sadece onun gelecekteki değeri değildir. Dolayısıyla bir ürünün yaşam süresi onun faydasını belirlemez. Yüksek teknolojiye para öderken Aslında şöyle düşünmek gerekir. Bu ürünler belirli bir süre zarfında kullanılmak için yapıldı. Fiyatı da bu süre içindeki kullanım maliyeti. Daha somut bir örnek vereyim. 10.000 lira iPhone 12'yi 2021'de kullanmanın fiyatıdır. Bu telefon nasıl ki 20 sene önce çalışacak bir altyapıya sahip değilse 20 yıl sonra da sahip olmayacaktır. Bunun çalışma aralığı 2021'den itibaren birkaç yıl. Bu da onun ücreti. Bütün teknolojileri, yazılımları, buluşları 2021'de çıkan bir şeyi uzun süre çalıştırabilmek için aynı seviyede tutamazsınız. Akıllı saat ve mekanik saat farklı dünyaların objeleriydiler, durumu olgunlukla karşılayıp medeni bir şekilde ayrıldılar. Bu durumda Apple olabilecek en doğru hamleyi yaptı. Orta segment kuvars saatlerinin pazarına göz dikti. Tim Cook geleneksel Eylül lansmanında çok enteresan bir şey yaptı. Rolex ve Cartier gibi aslında başka kişilere mekanik saatler yani başka şeyler satan markaları rakipleriymiş gibi gösterip satış adetlerinde onları geçtiğini söyledi. Bu biraz enteresan oldu tabii. Cartier'in fiyatı 48 bin dolar.
Today I'm thrilled to tell you the Apple Watch is now the number one watch in the world.
Ben size Apple'ın sihirli fiyatını söyleyeyim. Apple Watch'un ilk serisi 399 dolar etiketle raflara girdi. Şimdi dönelim 2007 5 Eylül'e bakalım. İlk iPhone serisinin fiyatına 399 dolar. Ne güzel tesadüf. Neyse, orta sınıf saatçilik Apple için kolay lokmaydı. Zira uzunca bir süredir sırtını kuvarsa dayamış uyuşukluktan baygınlık geçiren bir segmentti. Apple uyuşukları gafil avladı, lüks marka kimliğinin verdiği ivme ile doğrudan rakibi olan Samsung'u, Garmin'i, Huawei'yi geçti ve geleneksel saatçiliğin orta segmentini yedi. 2017'de yaklaşık 700 milyon kişi iPhone sahibiymiş. Pazarın hacmi bu. İkinci seri Apple'lar bu 700 milyon kişiden orta sınıf saat müşterilerine şunu önerdi. Bende yeni bir şey var. 399 dolara lüks bir şey almaya ne dersin? Senelerdir affedersiniz. Aynı Seiko'nun lacivertini almaktan bıkmış insanlar tabii bunu denemeye değer buldu.
Yani aslında ben kendime güzel bir saat almak istiyordum. Koluma taktığım şey değişik bir şey olsun istedim. Bir sürü de fonksiyonu var bunun. Apple'ın web sitesine girdiğinizde bir sürü vaatle karşılaşıyorsunuz ve ikna ediyor yani.
Eğlenceli. Yani nasıl söyleyeyim? Tasarım olarak da eğlenceli. Kadrondaki tasarımı değiştiriyorum mesela. Buradan Spotify'a bağlanıyorum. Evin ışıklarını açıyorum, kapatıyorum falan. Kullanırken eğleniyorsunum.
En çok ikna olduğum şey fitness tracking oldu aslında. Beni disipline edecek şey. İşte tam budur dedim. Sağ olsun her pazartesi bu disipline giriyorum. Salı olduğumu disiplinden çıkıyorum. Şarjı bitiyor.
Yeni bir segmenti satmak, alıcısını bulmak ve ikna etmek gerçekten zordur. Çünkü tüketici olarak hiç kullanmadığınız bir şeyin sizin için olan değerini kullanana kadar bilemezsiniz. Dolayısıyla onu alan ilk kişilerden biri olacaksanız eğer gerçekten iyi ikna edilmeniz ve kendinizi kazıklanmadığınıza dair güven içerisinde hissetmeniz gerekir. Apple bu krediye sahip. Bunu defalarca ispatladı. Neye ihtiyacımız olduğunu bizden daha önce bildi. Sadece Apple Watch değil, bütün akıllı saatler için söylüyorum, ben şahsen bu segmenti değerli buluyorum. Ama gerekli mi? Bence değil. Akıllı saatler bize gerekli olduğunu hissettirdikleri değerli bir şey sunuyorlar ama kesinlikle gerekli değil. Gerekli olsaydı bilirdik. Adım saymak, kandaki oksijeni ölçmek, bunlar dün bulunan mucizevi buluşlar değil. Bunları ölçen cihazlar yıllardır var. Yeni olan şey, sağlıklı olmak istiyorsak bu bilgileri günlük olarak takip etmemiz ve analiz etmemizin gerekliliği. Gerekliliğine inanmamız. Fitbit ya da işte benzeri bir cihaz takmış herkes 10.000 adımı tamamlayamadığı günlerde kendine kötülük yapmış gibi hissediyor. Hiç yoktan böyle tembel olduğu için kendini affetmek için mazeretler üretmeye çalışıyor. Ya bunu kendine niye yapıyorsun? 10.000 adımın hiçbir bilimsel geçerliliği kanıtı falan yok. Bir deli bir kuyuya taş atar.
Hikayenin aslı şöyle. Japonya 1964'te gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Ülke olarak heyecan ve hazırlık içindeler. Bir sportif olma, bir kondisyona girme akımı var. Bu trendi fark eden bir firma adım sayar cihazı üretiyor. Böyle kemere takılan köstekli saat gibi bir şey. İsmi de Manpokei. Kabaca 10.000 adımlı sayaç gibi bir anlamı var. Manpokei Japonlarda 10.000 adım çılgınlığını başlatıyor. Olimpiyat ruhu da birleşince kampanya o kadar başarılı oluyor ki 60 sene sonra etkisi hala devam ediyor. Kimse de dönüp peki ama niye 10.000 adım demiyor. Ve Fitbit sağ olsun bugün hala hepimiz bunun için full motiveyiz.
Koskoca akıllı saat devrimini, ki artık evrim değil de devrim diyeyim bari, eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürme hikayesi olarak geçiştiremem. Bunun gelip geçici bir trend olmadığını, hatta bırakın saatçiliği değiştireceğini ya da bizde obsesif kompulsif bozukluklar yapacağını ya da kişisel bilgilerin kullanımında yeni skandallara sebep olacağını, biz bütün sağlık endüstrisinin ve ekosistemindeki o tüm sigorta, banka, hastane işlerinin bugünkünden daha farklı olacağını tahmin ediyoruz. Apple Watch, 6. seriye kadar kampanyalarında kullandığı kişiselleşme ve özgürleşme mesajlarını bir anda geri plana attı. Hatırlayın, 3. seri iPod'dan hallice bir cihazdı. Televizyon reklamlarında bir dakika boyunca kol saatinden müzik dinlemeyi anlattılar. 5. seri bile hala bir telefon uzantısıydı. Tüm alameti farikası lambaları açmak, kapamak, kasada ödeme yapmak falan. Ama 6. seriden sonra Apple Watch söylemini tamamen yeniledi ve reklamlarına "Sağlığın geleceği bileğinize geldi" cümlesini ekledi.
Overlock makinesi ayağınıza geldi.
Apple Watch pür pak bir sağlık cihazıydı artık. "Sağlığın geleceği bileğinize geldi" cümlesi bizim kişisel sağlığımızın geleceğinden çok, sağlık denilen o koskoca kavramın geleceğinden bahsediyordu.
Yapay öğrenmenin uyku düzeninize yardımcı olduğu bir gelecek hayal edin.
Pardon.
Evet?
Şey, onu zaten yapıyor.
Aa, öyle mi?
Öyle tabii.
Baştan alalım. EKG'nizi çekebildiğiniz bir gelecek hayal edin.
Onu da yapıyor.
Hadi canım. Peki, düştüğünüzü de algılayabiliyor mu?
Evet.
Evet, evet.
Teşekkürler. Fonda kalmanıza yardım ediyor mu?
Ediyor.
Kanınızdaki oksijen düzeyini ölçebilen bir aygıt hayal edin. Wow. Oldu o zaman.
Ve laf olsun diye değil ha. Apple 2019'da Harvard Tıp Fakültesi, Dünya Sağlık Örgütü, onlarca üniversite ve araştırma kurumu ile birlikte 3 büyük sağlık çalışmasını anons etti. Birincisi, tahmin ettiğiniz üzere, kalp sağlığı ve egzersiz çalışmaları. Diğeri kadın hastalıkları, sonuncusu da duyma rahatsızlıkları. Bu başlıklar Apple Watch'un gelecek serilerinin fonksiyonlarını şekillendirecek. Peki Apple geleceğin sağlığını nasıl şekillendirecek? Mesela yeni bir ilacın etkisi veya ameliyat edilen bir hastanın iyileşme durumunun sürekli izlenmesi hem zor hem de komplekstir. Hem de bunlardan ötürü pahalı bir iştir. Bu tip bariyerler tedavi masraflarını arttırabileceği gibi tedavinin sonuçlanmasını da yavaşlatabilir, etkisini de azaltabilir. Ama akıllı bir saat hem zamandan hem de kaynaklardan tasarruf ederek bazı raporları doktora hazırlayabilecek bir yeteneğe sahip olabilir. Pekala olabilir. Bir hemşirenin sürekli hastanın yanına giderek rutin ölçümleri yapmasının, bunları raporlamasının nasıl bir maliyet olduğunu düşünebiliyor musunuz? Sigorta ödemiyorsa biliyorsunuzdur. Ve bu ödeme bir süre zarfı için yapılır. Ve o süre bittiğinde de takipte durur. Yani aslında hem hastanedeki hemşireler bu işin ham maliyetinden muzdarip, hem de hastalar ne kadar ekmek o kadar köfte servisinden memnun. Ama overlockçu ayağınıza geldi. Şimdi bir de şöyle senaryoları gözümüzün önünden geçirelim. Bakıma muhtaç bir tanıdığınız var ve siz iş yerinde çalışırken evde yalnız kalan bu kişinin düşmediğinden emin olmak istiyorsunuz. Ya da Allah korusun epilepsi nöbetleri geçiren bir arkadaşınız var. Ya da şekeri olan bir arkadaşınız. Ya da çocuğunuz okulda. Ya da ne bileyim, okulda mı acaba? Şimdi bu noktada gizlilik ve veri sahipliği ile ilgili henüz cevaplanmamış bazı sorular var. Bu verinin denetleyicisi kim? Cihaz üreticisi mi? Yoksa hastane mi? Yoksa ben mi? Eğer bu veri ilk bana gelecekse ben ortalığı birbirine katarım. Eğer hastaneye gidecekse orada bu bildirimi kabul edecek bir çağrı merkezi var mı? İlk müdahale nasıl olacak? Bildirimler olsun olmasın, Kişinin uyuması, duş alması, yemek yemesi, seks yapması, üzülmesi, kızması. Tüm bu durumlar cihazın üreticisi tarafından nasıl saklanacak, neden saklanacak? Gece uyuyamadığını anlayan sistem sana dur yere bir film de satabilir ya da rahat uyuman için bir meditasyon programı da açabilir. Bunlar çok zevkli servis tasarımı konuları ya da komplo teorisi senaryoları. Valla akıllı saat akıllı saat diyorum ama konu hep Apple Watch etrafında dönüyor farkındayım. Kafamızı şimdi Android dünyasına çevirelim. Google neler yapıyor ona bakalım. Google'ın akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi Wear OS. Uzunca bir süredir de piyasada. Bu işletim sistemi neredeyse Apple'ın tek alternatifi. Dolayısıyla Samsung, Huawei falan filan hep bu sistemi kullanıyor. Google henüz Google markalı kendi saatini çıkarmadı. Diyecektim ki bir hafta önce internete bazı renderların düştüğünü fark ettim. Söylentilere göre önümüzdeki Eylül'de Google kendi markasını taşıyan saatini satışa sunacak. Google telefonlarını Pixel ismiyle üretiyor, saatleri de Pixel Watch adıyla çıkartacakmış. Gördüğüm renderların kalitesi bayağı düşüktü ama Google cihazlarının alışılageldik o hafif İskandinav tarzı, yandan yemiş diyeter RAM tasarımı Pixel saatlerde de olacak gibi. Yani bileğimizdeki o minyatür iPhone görünümlü Apple Watch'lardan daha şık bir şey bekleyebiliriz. Pebble Watch'tan ve iflasından bahsetmiştik. Pebble ölüm döşeğindeyken Fitbit onu satın aldı. Fitbit de akıllı fitness bileklikleri üreten bir marka. Hani şu 10.000 adımı başımıza salanlar. Pebble'un çalışmalarını ve çalışanlarını satın almak yoluyla akıllı bir birleşme gerçekleştirmişlerdi. Derken Google bundan bir yıl önce Fitbit'i aldığını duyurdu. Yani Google akıllı saat departmanını matruşka bebek gibi üst üste bindirerek büyüttü ve segmentin en başarılı ürünlerini ele geçirmiş oldu. Google cihazlarını fazlasıyla tecrübe eden biri olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Google cihazlar konusunda hep basiretsiz bir marka oldu. Bu Pixel saatlerde de böyle devam ederse artık biraz eşeklik olur. Şimdi anladığım kadarıyla Apple ağzında kuş tutsa da tutmasa da satacağı maksimum saat miktarı iPhone kullanan kişi sayısı kadar. Saat ve telefon arasındaki bu bağı koparmadıkları sürece olabilecek en büyük pazar bu. Büyük olasılıkla pazarı büyütmek yerine aynı pazara, aynı kişilere her sene tekrar tekrar saat satabilirler. Peki, Apple'ın seçkinler kulübünde olmayan Androidçiler ne yapacak? Taş mı yiyecek? Yarımşardan beş mi yiyecek? Bu pazarı kim doyuracak? Dolayısıyla Google'ın girdiği pazar çok verimli bir pazar. Bu pazar Apple müşterisi kadar homojen de değil. İçeride bu ürünü farklı fiyatlardan almak isteyen çeşit çeşit insan var. Ucuz seriden üst segmente yayılan bir dizi tasarımla bu kaymak yenir de yenir. Tabii hepsinden önce Google'ın kendini Apple Watch'un rakibi gibi değil de pazarın kalanından mümessil olarak pozisyonlaması gerek. Ay tabii bir de Wear OS'in çalışması gerekiyor. Skagen, Fossil gibi eski saat markaları da Wear OS'i kullanarak akıllı saat pazarından pay almaya çalışıyorlar. Ama ürün incelemelerinden anladığım kadarıyla Wear OS'in bu cihazlara adaptasyonu iyi olmamış. Bir de ben size tasarımcı olarak bir şey söyleyeyim. Google'ın yaptığı gibi başkalarının cihazlarına olabilecek potansiyel özellikler üzerinden sistem tasarlamak zor bir iştir. Çünkü cihazların kontrolü sizde değildir. Sistemin her cihazda hem iyilerde hem de kötülerde çalışabileceğine emin olmak için kötülerin sizin standartlarınızı aşağı çekmesine izin verirsiniz. Dizayn sistemlerinin en sinir bozucu özelliği de işte budur. Minimum faydada karar kılmasıdır. İşte İsviçreli o mükemmelliyetçi mekanikçilerin böyle minimum faydalarda mutlu olabilecek müşterileri yoktu. Adam hafta sonu golf oynamak için kıtalar arası uçuyor. Her seferinde saatinin şarj cihazını mı hatırlayacak? Dolayısıyla marketteki tek alternatif gibi duran Wear OS'in bu kanaatkar yaklaşımı geleneksel saat endüstrisinin dinamiklerine uymadı. George Daniel'i hatırlayın. Hani şu çıplak ellerle sıfırdan saat yapan usta.
George Daniels is a genius. One of the very few men in the world who can make a watch by hand from start to finish.
Gerçek bir saatin değişmesi gereken bir pili olmaz diyordu. İşte büyük lokma ye, büyük söz söyleme demişler. Ne yapacaklar merak ediyoruz şimdi bu mekanikçiler. Çarklarla, dişlilerle çalışan modem mi yapacaklar? Hikayenin sonunda mekanik modemler gelmiyor. Ama pilsiz akıllı saatler geliyor. Gerçekten geliyor. Resens köklü değil ama çok klas bir saat markası. Şu yeni jenerasyon İsviçre saatçilerinden.
Viegaat değil.
Saatleri mekanizma ile çalışıyor. Kol hareketlerinden topladığı enerjiyle Bluetooth vericisini çalıştırabiliyor ki bu da ona yetiyor zaten. Geri kalan tüm angarya işlemleri iletişim kurduğu telefona yaptırıyor. Aslında felsefesi güzel. Akıllı saati akıllı telefonun beceriksiz kardeşi yapacağına telefonu saatin kölesi olarak kullanıyor. Eğer ben de böyle bir saatin kölesi olurum derseniz bence hemen çalışmaya başlayın. Çünkü saatin fiyatı 43 bin dolar. Öyle 399 dolara günahını vermez bunlar. Ben size görece daha ulaşılabilir bir İsviçre akıllı saati söyleyeyim. Tissot T-Touch Connect Solar. Bunun da fiyatı yeni model bir iPhone kadar. Yani çok isteyen sıksın dişini alsın. Güneş enerjisinin yardımıyla en azından 6 ay şarj etmeden kullanabileceğiniz akıllı bir saat bu. Aslında İsviçreliler akıllı değil de hibrit saat demeyi tercih ediyor. Ne demek hibrit saat? Şöyle açıklayayım. Mekanik saatçiliğin sanatsal ve pahalı mühendislik özelliklerini koruyorlar. Üstüne üstlük bunlara internet bağlayıp yeni fonksiyonlar ekliyorlar. Yani İsviçreliler yine en iyi bildikleri işi yapmaya devam ediyorlar. Sattıklarının bir mücevher olduğunu, dolayısıyla Seiko'yla ya da Apple'la rekabet edemeyeceklerinin bilincindeler. Pazarı küçültmemek, hatta belki de birazcık pazar çalmak için güzel argümanları da var mesela. Bunlardan bir tanesi akıllı cihazların zamanımızı boşa harcaması. Başlangıçtaki işlevi zamanı göstermek olan saatin şimdilerde zamanımızı çaldığını söylüyorlar. Sürekli internete bağlı olmanın sevdiklerimize ve kendimize zaman ayırmamızı engellediğini, hem iş hem de sosyal hayatta konsantrasyon bozukluğuna ve erteleme alışkanlığına neden olduğunu söylüyorlar. Ve sonra da diyorlar ki, o zaman neden bu ekranlardan bir tane daha kolunuza takmak istiyorsunuz? 1500'lü yıllarda şeker, 1900'lerde plastik, hatta fast food. Bunlar bulundukları dönemin inovasyonlarıydı. İnsanlık bunları hep büyük bir merak ve heyecanla karşıladı. Hayatlarını en önce adapte edebilenler ve sonra bir gün bağımlı olduklarını keşfettiler. Kendilerine, sevdiklerine ve dünyaya zarar verdiklerini düşündüler. Şimdi ben aynı senaryonun bu data ürünleri içinde tekrarlanmasından korkuyorum. Gözümüzü kamaştıran 10 yenilik inovasyon ve vaat edilen gelişmiş yaşam standartlarını beklerken bir şeyin hastalığına tutulmuş olabilir miyiz acaba? Bilmiyorum, belki siz de ilişkilerinizde, iş hayatınızda ya da gece uykularınızda bazı semptomlar görüyorsunuzdur. Çağ atlatan her buluş ya da her inovasyon aslında insan hayatında pozitif etkiler yaratmıyor. Bu cihazları keşfetmek ve biraz zaman geçirmek şu ara bana cazip geliyor. Ve sanki eğleniyor gibiyim ama yine de temkinli olmakta fayda var. Bir şeyleri takip etmeyi takıntı haline getirip anlamsız notifikasyonlarda boğulmayalım. Bir saat konuştuktan sonra ne diyorsun Sinan diyecek olursanız, akıllı saat saatin son evrimidir. Bakış açısı şu yana dursun, valla yepyeni bir üründür. Hala adında saat kelimesinin geçmesi de bir talihsizliktir. Tabii ki eski saatçiler akıllı saat özellikleri taşıyan yeni ürünler yapacaktır. Ama olay internete bağlanmak, sahibinin kalp atışını duymaktan falan çok daha başka bir şeydir. Asıl olay toplanan kolektif data ile yeni servisler kurgulama potansiyeli ve hayatımızdaki diğer şeyleri bu zincire bağlama gücüdür. Ve bu güç de data şirketlerinin elindedir. Podcast'ı hazırlarken Şeyler Podcast'in Instagram hesabında kendi aramızda bir anket yapmıştım. Aramızdaki her 3 kişiden birinin akıllı saati varmış. Ama sadece 160'ımız bu saati kullanmaya devam etmiş. Bence hiç kendimizi kötü hissetmeyelim. Biz yapacağımızı yapmışız. En azından bir şans vermişiz. Ama olmamış. Şimdi top onlarda. Bu ürünü biraz daha olgunlaştırmaları gerekiyor. Gelelim teşekkürler kısmına. Yine bir ay süren hazırlık aşamasında bu podcast'in seslendirmesinde ve kurgusunda bana büyük yardımı olan Yaprak Gültay'a çok teşekkür ederim. Telefon kaydına rağmen sesiyle hikayeyi aldı, bir üst seviyeye çıkardı. Motiromi sağ olsun buraya kadar geldi, yumuşacık sesiyle sizi bir saat boyunca beni dinlemekten kurtardı, bir sürü karaktere de can verdi. Hande Çavuş da Ankara aksanı ve yüksek enerjisiyle son iki kayıtta desteğinde hep yanımdaydı. Ve kardeşim Esin Özdemir son an son dakika her zamanki gibi yine yardıma yetişti ve bana destek oldu. Çok teşekkürler çocuklar.